Ayrım 9, sayfa 103. Sandal gecenin karanlığında süzülerek kıyıya yanaştı. Gülümsedim. Bebek karnımda kıpırdandı. Bu defa o kadar huzursuz olmadım. Mehmet elimi tuttu. Küçücük bir öpücük kondurdu parmaklarının ucuna ve beni sandala yerleştirdi. Gecenin karanlığına açıldık. Bana ömrüm boyunca huzurla dolduğun birkaç an, hatıra sayar mısınız derseniz biri budur. İçimde mutluluk veren, huzur veren sıcacık bir güneş doğuyordu. Bilmem güzel duygular başka nasıl anlatılır. Huzur, sükunet verir. İşte biz şimdi bu sükunetin içinde yol alıyorduk. İçinde süzülüp gittiğimiz karanlık değildi de sanki içinde o güne kadar gözümüzün görmediği güzellikler taşıyan bir alemdi. Gülümsemem yüzümde asılı kalmıştı. Mehmet'in asıldığı küreklerin ucundan dökülen suların sesini dinliyordum. Arada bir pırıltı, balıklar sıçrayıp duruyordu. Enfes elmas parçaları simsiyah denizin üzerinde dökülmüş zıplayıp duruyor gibi oluyordu. Büyülenmek diye bir şey varsa o buydu işte. Her şeyi güzelleştiren hislerdir. Bir şeyi bizim için kıymetlendiren, unutulmaz kılan ona karşı duygularımızdır. Mehmet bir süre sonra usulca sordu. Ne düşünüyorsun? Hiç dedim. Cevabım bu denizden daha geniş bir ummandı. Ondan bir şey saklayamayacağımı düşündüm. İmkansızı istediğimizde annem bize şöyle derdi. Gökteki yıldızları yere indirmek olur mu? Sönerler o vakit. Rüzgarı yolundan döndürebilir misin? Buna gücün yetmez. Benden istediğiniz böyle bir şeydir işte. Olmazlar olmazı. Kelimeler kanatlanarak çıkardı annemin o mukaddes ağzından. Olmazlar olmazı. Çok severdim böyle söylemesini. Hicran da severdi. Fatma kimi vakit anneciğimizin bu halini taklide yeltenirdi. Ne kadar çok özlemiştim onları. Bir sarkaç gibiydi ruh halim. İşte kendimi yine endişe ve umutsuzluktan tarafta buluvermiştim. Beni zehirleyen bu duygular yok olup gitmiyorlardı zaten. Sadece onları gecenin başından beri iyi hislerin içine gizlemeye çalışıyordum. Ben kimseye saadet getirmedim Mehmet. En bahtiyar anımızda söylenecek şey miydi bu? Ama ben böyleydim işte. Mutluluk anlarının kibrit çöpü alevi kadar kısa ömürlü olmasına teşne. Senin denizin ortasında o güzelim dalyan kulübesinde kurduğun gizli saklı hayatı yıkmaktan korkuyorum. Kaçak olduğunu öğrendikten sonra o kulübe gözümüze İstanbul'un bağrında yükselen kız kulesi gibi göründü. Kalp kalbe karşıymış. Beni elinde fener, kıyıda beklerken aklıma Kız Kulesi aşıkların hikayesi geldi. Sever misin Kız Kulesi'nin hikayesini? Hem de ne sevmek. Halam İstanbul'a ilk geldiğinde kıyıdan bir ok atımlık mesafedeki bu kuleciği görüp düşüp bayılmış. Hayranlığından bayılmış. Hikayesini öğrendikten sonra anlatmaya doyamamış. Biz de ondan dinlerdik. Anlatsana, adım gibi bildiğim hikayeyi bir de senin ağzından dinlemek isterim. Kule o aşıklardan birisinin boğulduğu yerde yükselen kayalığın üzerine yapılmış. Ama beni en çok heyecanlandıran ölümü kehanet edilen prensesin burada bile ölümden kaçamayıp ölmesi. Onu öldürecek yılan denizin ortasında saklanan prensese ulaşmış. Ölümden kaçış yok. Ben ölmekten korkmuyorum. Sevdiklerimden ayrılacağım için üzülüyorum sadece. Neden böyle şeylerden söz ediyorsun şimdi? Belki de bir sepette üzümlerin arasında saklanmış gelen yılanın felaketin benim. Kim bilir? Biz birbirimizi bulduk. Telaş etme de kaybetmeyelim. Yorma güzel kafanı felaketlerle. Sonra sustuk. Karanlığın kalbinde ağır ağır yol alırken bizi kuşatan enfes bir deniz kokusunun içinde kaldık. Ya Rabbim, o nasıl güzel bir kokuydu öyle. Keyfimizi yerine getiren bu oldu. Denizin yumuşak kokusu ve gecenin sesleri eşliğinde daha eğlenceli şeylerden söz ettik. Mehmet küreklere asılmayı bırakmıştı. Sandalımız karanlığın içinde öylece duruyordu. Zamanda asılı kalmış gibiydik. Birbirimize eğlenceli şeyler anlatmaya koyulduk. Ne gibi derseniz, mecmualardaki hafif makalelerden söz ettik. Mehmet bu makalelerin ihtiva ettiği şeyleri annesinin ve kız kardeşinin muhabbetlerinden biliyormuş. Bir cemiyette yıldız gibi parlamanın yolları gibi mesela. Ah, bunu konu eden makaleyi bilmez miyim? Nasıldı diye sormasıyla aklımda kalan yazıyı oracıkta döktürdüm. Oklava yutmuş gibi dimdik durmalısınız. Başınız hafifçe yukarı bakmalı ve gerektiğinde zarifçe dönmeli. Vücudunuz yumuşak ama kararlı, küçük hareketler içerisinde olmalı. Göğüslerinizi bir güvercin göğsü gibi öne çıkarın. Bu hem erkekler hem kadınlar için mühimdir. Güçsüz bir şeymiş gibi yığılıp kalmayın. Az konuşun, çok dinleyin. Her şeye gülmeyin, pek az gülün. Uzaklara bakıp dalıp gitmeyin. Ağzınız açık kalmasın. Gözlerinizi şaşı yapmayın. Hızlı hızlı yemek yemeyin. Hızlı hızlı bir şey içmeyin. Her şeyi yavaş yapın. Ama böyle yaparken etrafınızı bezdirmeyin. Dedikodu etmeyin. Ama edilen dedikoduyu dikkatle dinleyin. Suratınızı ekşitmeyin. Gerdanınızı çıkarmayın. Ne üzüldüğünüzü, ne sevindiğinizi belli edin. Zaaflarınızı kimseye göstermeyin. Lakin duygusuz da görünmeyin. Dudaklarınızda her daim küçük bir gülümseme olsun. Esnemeyin. Esnemeniz gerekirse ağzınızı mutlaka kapatın. Ezberlemişsin, dedi Mehmet ağız dolusu gülerek. Sadece bunu mu? İstersen bir de iyi koca nasıl bulunur onu anlatayım. Bunun iyi aşık nasıl bulunur cinsi yok mudur? Eğer iyi bir aşık olmaya devam edersen onu vakti geldiğinde belki ben yazarım. Birbirimize baktık. Karşı karşıya oturuyorduk. Dizlerimiz birbirine değiyordu. El ele tutuşmuştuk. Bu kadar. Onun bebeğe ve gebeliğime saygı duyduğunun farkındaydım. O an öyle garip bir hisle doluydum ki sanki bebeğimin babası oydu. Heyecan içinde bebeğimin doğumunu bekliyorduk. Sakıncalı diye bana el sürmüyordu. Fatma gebeyken 9 ay boyunca eniştemden ayrı yatmıştı. Hoş, çemen kokusu midemi bulandırıyor diye yapmıştı bunu ama ders aldığımız hoca kadın da hicranla bana bunu tembih etmişti. 5 aydan sonra münasip değildir demişti. Hatta düşük tehlikesi varsa çok daha öncesinden. Yazık bize be demişti hicranda katıla katıla gülmüş. Hoca kadından da azarı işitmiştik. Hicranın zevke, neşeye, erkekler kadar düşkün oluşu hoşuma giderdi. Mehmet'in hadi bekliyorum kocanın iyisi nasıl olurmuş sözleriyle kendime geldim. Başladım kaldığım yerden anlatmaya. O zaman dinle. Kocanın iyisinin ayakları kokmaz, burnu akmaz. Gece yatakta osurmaz, horlamaz. Kocanın iyisi ne tam akıllı, ne zır cahil, ne de salak olur. Her şeyin orta kararı iyidir. Yatağın bile vahşi bir aslan mı, uykucu bir ayı mı? Siz nasıl istersiniz? Koca dediğiniz şey siz nasıl arzu ederseniz öyle kullanılması icap eden bir şey olmalı. Yoksa size iyiliğinden çok kötülüğü dokunur. Koca iyi bir şey olsa adını sümbül koyarlardı. Ama kocanın adı koca konulmuş. Kocanın züğürdüne sakın varmayın. Çok zenginini de almayın. Ama saadet denilen şeyin bir miktarı da ak akçeyle ilgilidir. Bunu sakın unutmayın. Şayet beğendiğiniz bir şeyi kocanıza aldırmak istiyorsanız bunu pat diye söylemeyin. Önce sevdiğiniz, istediğiniz şeye karşı iç geçirin. Sonra yine bir iç geçirin. O anlamaz ama siz anlatmasını bilin. Ama asla istiyorum demeyin. Erkekler salaktır. Yok olup gitmesinler diye Yüce Rab onlara biraz güç vermiş, bizim önümüze koymuş. Bize de sen onu içine alacaksın demiş. Ey kadın milleti, erkeklerden daha akıllı ve güçlü olduğunuzu bilin. Gücünüzün toplum tarafından gasp edilmesine isyan edin. Mehmet taklidime katıla katıla güldü. Dönüşe geçmiştik. Gülüşlerimiz asılı kaldığı küreklerin ucundan dökülen sular gibi saçılıyordu aleme. Keşke hiç geri dönmeseydik. Bütün ömrüm o sandalda aşığımla yol alarak geçip gitseydi. Anlattığım günden ve geceden sonraki 15 gün olaysız geçti. Havalar sıcaktı ama bu benim umurumda değildi. Bir hamam böceğe kadar dayanıklıydım sıcağa. O en sıcak günde hissettiğim sıcaktan daha sıcak bir şey aktı içimden. Şaşkınlıkla ayaklarımın dibindeki bulanık su birikintisine bakıyordum. Sanki bacaklarımın arasından bir ırmak doğmuştu. Bebeğin doğumunu böyle hatırlıyorum. Bir bebek değil içimden çıkan, bir nehir, bir ırmak, bir derecik doğurmuştum sanki. O anda öyle korktum ki doğurmak mı, ölmek mi diye sorsalar ölmek derdim. Bu doğum benim ölümüm de aynı zamanda. Ama ne yaparsınız insan içindeyken bilemiyor. Bedriye ağzımı sıkıca kapatmıştı. Yan taraftakiler bahçelerin kameryasındaydılar. Adanın kadınlara sunduğu hürriyet. Kimsenin onları göremeyeceğini düşündükleri kameryalarında başları açık, üzerlerinde feraceleri olmadan sere serpe oturmaktaydılar. Çok uzak uzakta bir kuş kanadı gibi çırpınıp duran dantel yelpazeyi bile görebiliyordum. Konuştuklarını duyabiliyor, kahkahalarını işitiyordum. Bir zamanlar annem ve biz de böyle mutluyduk. Bu köşkte daha mutlu olacaktık. Bu kahrolası şey başıma gelmeseydi, belki bu yaz biz de onlar gibi gülüp eğlenecektik. Ruhumuzu tesir altına alıveren acıdan ve kederden uzaklaşmanın biricik yolu, saçma ve yersiz bile olsa bir başka düşünceye, bir başka hayale, rüyaya doğru çekilmektir. Benim yaptığım gibi. Bebeğin gelmekte olduğunu anlayınca korkuyla kapıya doğru gidip bir çığlık koyuvermiştim. Bedriye belki bu çığlığı duyup geldi. Çünkü yan taraftaki neşeli muhabbet aniden kesilmişti. Hatta neydi o ses diye sorduklarını bile işittim. Bedriye beni sürükler gibi evin en alt katına indirmişti. Bu sayede ilk defa alıcı gözle bitmemiş köşkümüze bakmış oldum. Bomboştu. Bomboş ve sanki sadece ağaç kokusuyla doluydu. Annem bütün döşemeleri, kapı pervazlarını kokulu ağaçlardan istemişti. Çocukluk evim öyleydi demişti. Ağaç kokardı. İnsan çocukluğunu hiç unutmuyor değil mi anne demişti Fatma. Hayran hayran annemin peşi sıra dolaşıp onu taklit edip dururken. Çocukluk başımızın üstündeki gökyüzü gibi. Hiçbir yere gitmiyor. Mevsimler değişip dursa, bulutlar yer değiştirse bile gökyüzü gibi başımızın üstünde asılı kalıyor. İkisi birden dönüp dünyanın en tuhaf şeyini söylemişim gibi bakmışlardı bana. Yine buradaydık. Köşkün basamakları yeni çakılan merdivenlerinde. Hatta Hicran içeriden odalarımıza, dolaplarımıza bakıp gelmiş, yine ne dedi ki diye sormuştu. En şımarığımız oydu. Annem şemsiyesini göğsümün orta yerine saplamak istercesine üstüme yürümeye başlamıştı. Sinirlenip kızdığı, öfkeden dalgalı bir deniz gibi köpürdüğü zamanlarda olduğu gibi dişlerini birbirine kenetlemişti. Nihayet şemsiyesinin sivri ucu göğsüme değdiğinde içindeki irini kustu. Sen niye böylesin? Niye tuhaf ve acayipsin? Sen niye bizden ve başkalarından, herkesten başka ve garip şeyler düşünüyorsun? Sen niye bu dünyaya ayak uyduramıyorsun? İşin garibi en güzelleri sensin derdi halam. Seni istediği gibi bir kocaya veremeyeceğini düşündüğünden böyle yapıyor. Sana düşman kesiliyor. Sen annenin istikbaliyle oynuyorsun. Çünkü biliyor ki seni kime verse ertesi gün bohçanı takar koluna geri gönderir seni babanın evine. Niye? Çünkü sen asi ve hür mizaçlısın. Kimseye boyun eğmezsin. Ben zaten aşık olup evleneceğim. Aşk pazarda satılıyordu sanki. Koş hanım koş, git bitmeden al. Onlar gibi değildim. Annemin hayallerini yıkıyordum. Ama her şeye rağmen aramızda bir muhabbet vardı. Annemin öfkesi saman alevi gibiydi. Daha biraz evvel göğsümü dürttüğü şemsiyesiyle latife edip popoma vurup gönlümü almıştı. Sana yaptırdığım dolap daha geniş. Kösem Sultan gibi kendini içine kilitlersin diye düşündüm. İyi düşünmüş müyüm? A benim inatçı kızım. A benim aklı bir karış havada kızım. A benim hülyalı bir o kadar da deli kızım. A benim asil duruşlu, altın kalpli kızım. Anneme bakıp gülmüştüm. Sevilmeye muhtaçtım. Sonra eteğime basıp yere kapaklanıvermiştim de onlar bana gülmüşlerdi. Tam şuradaydık. Bacak aramdan sızan ve artık kanlanmaya başlayan suların damladığı basamakta. Yerini evvelden hazır etmiştim, dedi Bedriye. Merdivenin dönüşü sofaya açılan kapıların üzerinde baş başa vermiş mermer tombul melek heykelcikleri öyle güzeldi ki. Annem sağ olsun bunlarla itinayla saç tuvaletini yapar gibi uğraşmıştı. Kendimi başka şeylerle avuta avuta bodrum kata kadar indik. Bedriye beni niye burada doğurtmak istiyordu ki? Bodrum katı şimdiden rutubet kokuyordu. Bahçe seviyesindeki pencereler açıktı. Buna rağmen kokuyordu. Bedriye tıpkı söylediği gibi benim için bir yatak hazırlamıştı. Beni itinayla yatırdı. Nedense sevinçliydi Bedriye. Sanki esaretimiz son bulmuş, her şey nihayete ermiş gibi. Bekle, kaynamış suyu getireyim, dedi. Beni bırakma, dedim ağlayarak. Merak etme, kolay kolay doğmaz bebekler. Saatlerce kıvrandırırlar analarını. Böyle söyleyip gitti Bedriye. Küf kokulu, yarı karanlık o bodrum katında bir yer yatağında, apış aramda korkunç bir ağrı ve ağırlıkla kala kalmıştım. Doğruyordum. Pencere ağzında durmuş, içeriye bakan meraklı bir karga başını türlü çeşit evirip çevirdi. Gözünü benden ayırmadı. Şu kargalar ne acayip mahluklardı. Çocukluğumda bir tanesi ona baktığım için bana hediyeler getirip durmuştu. Hediye dediğimse kemik parçaları, kayıp tokalar, düğmeler, taşlar, paçavralar, kağıtlardı. Kargaları benden çok seven Hicran kıskanmıştı. Kıskanç Hicran. Hepsini bir kutuda biriktirmiştim. Annem bulmuş, bulduğuyla fırlatıp atmıştı. Bedriye elinde bir kazan dumanı tüten kaynar suyla içeriye girdiğinde şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Bebek doğmuştu çünkü. Onun kendisini ittire ittire apışaramdan çıkıp yatağa düştüğünü hissetmiş, doğrulup bakmış ve ağlamaya gücü yok bu zavallı küçüğü alıp göğsüme koymuştum. Göbeğinden apışarama mor parlak, midemi bulandıran kalın bir iple bağlıydı. Bedriye şaşkınlıktan neredeyse elindeki bir kazan suyla kendisini haşlayacaktı. Kaynar suyu bir kenara koyup göbek bağını kesmek icap eder dedi. Sonra el çabukluğuyla bunu yaptı ve tıpkı ölü kuşu sarar gibi kundakladı bebeği. Aferin, bir avazda doğurdun dedi. Tuhaf bir içgüdüyle bebeği çıktığı yerden alıp göğsüme iliştirip yorgunluktan bitap düşmüş bir vaziyette gerisin geriye yatmıştım. Bebeğe tiksintiyle bakmıştım. Ne gönüllü ne gönülsüzdüm. Ona gebe kalırken, gebe kalabileceğimi akıl bile edemezken, belki sadece merakımın kurbanı olmuştum. Tıpkı bir erkek gibi merak etmiş, hür olmak istemiştim. Hazzı merak etmiştim. Bu dünyanın erkekler için yaratıldığını unutmuştum. Çok geçmeden sanki öyle yaşayıp gidecekmişiz gibi bir düzen kuruluvermişti. Bedriye bebeği gıcırdayıp duran bir salıncakta sallıyordu. Bense nasıl doğurduğuma şaşıp günler geceler boyu yorgun uyumuştum. Ama ilkin doğurduktan hemen sonra üşümüş, üşümekten tir tir titremiştim. Çenem birbirine vurmuştu, dişlerim takırdamıştı. Oysa hava serin değildi. Bedriye bana kalın çoraplar giymiş, üstümü toprak gibi kapkalın bir yorganla örtmüştü. Ateşlenmiş, ter dökmüştüm. Doğururken de kan ter içinde kalmıştım. Hatta doğumun sonunda sırılsıklam su içinde bir yatakta yatıyor gibiydim. Sonuçta bebek dünyaya gelmişti. Bir erkek demişti Bedriye hayal kırıklığı içerisinde. Sanki bu durum işini zorlaştırıyor, planını bozuyormuşçasına. Bana gelince nedense bir kız dünyaya getireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden zavallı o da geldi bu dünyaya demeye hazırlanıyordum. Şaşırmıştım. Demek bir erkek dünyaya getirmiştim. Doğuştan hür bir erkek. Sütüm gelmemişti. Bebek için bir süt anne tutulmuştu. Bedriye her şeyi öldün mü, kaldın mı diye sormaya geldiğini söylediği Cihan Nümaya çıkıp fısıltıyla anlatıyordu. Bir bebek bu dünyada 40 günü dolana kadar melektir. Sabi, melaike. Hatta dünyaya gelenler bizden fazla şey bilirlermiş. Doğarken Allah katındaki büyük meleklerden birisi sus, söyleme babında dudaklarına bastırıverirmiş. Dudağımızla burnumuz arasındaki o düz çizgi meleğin parmağının iziymiş. Bebeği yıkayıp paklamıştı. Görmem için getirdiğinde onu itmiş, görmek istememiştim. 40 gün Allah katında misafir bu bebek. Günah bu yaptığın. Bari 40'ı çıkana kadar yalandan da olsa bak yüzüne. Yoksa vebali ağır olur. Böyle söylemiş ve zorla kolumun altına sıkıştırmıştı bebeği. Bedriye gidince bebeğin yumuk gözlerine, dişsiz ağzına bakmış, hiçbir şey hissetmemiştim. Ayrım sonu, sayfa 115.